Sayfa 168. Zürih. Limmat Nehri kıyısındaki rıhtım. Limmat Kuai boyunca buz gibi bir rüzgar esiyordu. Limmat, Zürih'in kalbini yardıktan sonra Zürih Gölü'ne dökülür. Bu arada kenti belirli iki bölgeye bölerdi. Biri yüksek finans ve pahalı alışverişlerinin Zürih'i, öteki ise Altstadt, yani orta çağlardan kalma hoş eski kenttir. Nehir sabahın erken saatlerinin yumuşak güneş ışığında ışıldıyordu. Daha sabahın altısı bile olmadığı halde insanlar şimdiden evrak çantaları ve şemsiyeleriyle iş yerlerinin yolunu tutmuşlardı. Havada henüz yağmur kokusu olmamakla beraber gök kapalı ve bulutluydu ama Zürihliler görünüşe aldanmıyorlardı. Ben piyasa caddesinde gergin halde ilerliyordu. 13. yüzyıldan kalma kurşunlu pencereleri Zunfthaus'un yanından geçti. Bu eski esnaf birliği merkezi şimdi şık restoranlar barındırıyordu. Markt Gasse'de Salat öldü ve eski kent olarak bilinen parke taşlı dar sokaklar labirentine yöneldi. Bir iki dakika sonra kendini Tritli Gasse'de buldu. Bazıları meskene dönüştürülmüş eski taş ortaçağ evlerinin dizili olduğu bir sokaktı burası. 73 numara şimdi apartman olan eski bir taş evdi. Ön kapının yanındaki duvara monte edilmiş küçük bir çerçevenin içinde yalnız 6 isim yer alıyordu. Siyah plastik dörtgenler içine kabartma olarak işlenmiş beyaz adlar. Bunlardan biri M. Deşner'di. Ben yavaşlamadan yürümeyi sürdürdü, tabelaya özel bir ilgi göstermemeye dikkat etmişti. Onunkisi belli dayanağı olmayan bir paranoyaydı. Ama şirketin gözcüleri onu izledikleri takdirde kapısına gelmek suretiyle Liesl'ın kuzenini tehlikeye atmak istemiyordu. Esasen yabancı bir ziyaretçinin gelişi bile yeterli bir merak uyandırmaya yeterdi. Gözcülerin görev başında olması uzak bir olasılık bile olsa basit önlemlerin alınması gerekliydi. Bir saat sonra Bülüm Şengelleriye'nin iyi bilinen turuncu ve siyah üniformasını giymiş bir dağıtım görevlisi, Tritli Gasse'nin 73 numarasının kapısını çaldı. Bülüm Şengelleriye, Zürih'in en zengin kesimine hizmet veren bir çiçekçi dükkanları zinciriydi. Renkli üniformalı görevlileri de kentin en zengin mahallelerinde alışılagelmiş manzaralardandı. Adamın elinde kocaman bir beyaz gül buketi vardı. Güller gerçekten de Bülüm Şengelleri'den geliyordu ama üniforma kentin öbür ucundaki bir Katolik cemaatinin kermesinden alınmıştı. Adam bir iki dakika sonra kapıyı tekrar çaldı. Bu kez diyafonda cızırtılı bir ses duyuldu. Kimsiniz? Ben Peter Hartman. Uzun bir sessizliğin arkasından aynı ses tekrar duyuldu. Tekrarlayın lütfen. Peter Hartman. Daha da uzun bir sessizlik oldu. Üçüncü kata gelin Peter. Ön kapı vızıltıya benzer bir sesle açılınca ben kendini karanlık bir antrede buldu. Çiçekleri duvara bitişik mermer bir yarım masaya bıraktıktan sonra karanlığın içinde dimdik yükselen aşınmış taş merdiveni tırmandı. Liesl ona Matthias Deschner'in ev ile büro adresleriyle telefon numaralarını vermişti. Bununla birlikte ben avukatın iş yerine telefon edecek yerde haber vermeden ve avukatın bürosuna gitme vaktinden önce evine uğramaya karar vermişti. İsviçrelilerin genellikle saat 9 ile 10 arasında başlayan iş saatlerinin son derece düzenli olduğunu biliyordu. Deschner bu bakımdan herhalde başkalarından farklı olamazdı. Liesl ona %100 güvendiğini söylemişti. Ben daha fazlasını isteyemezdi. Sadece Liesl'a önce telefon edip onu tanıtmamasında ısrar etmişti. Ben avukata emrivaki yapıp onu gafil avlamak, Peter Hartman olduğunu zannettiği bir adamı karşısında görünce göstereceği tepkiyi yakalamak istiyordu. Ya da acaba Peter'ın öldürüldüğünden Deschner'in haberi var mıydı? Kapı açıldı, üstünde yeşil ekose bir sabahlık olan Matthias Deschner benim karşısındaydı. Soluk köşeli yüzü, kalın camlı tel çerçeveli gözlüğü ve şakaklarda kıvrılan kızılımsı saçları olan ufak tefek bir adamdı. Ben onun 50 yaşlarında olacağını tahmin ettim. Deschner'in gözleri şaşkınlıktan iri iri açıldı. Aman tanrım diye soludu. Niçin böyle giyindin? Ama orada durmasana, içeri gir. Adam benim arkasından kapıyı kapadıktan sonra bir kahve içer misin diye sordu. Teşekkür ederim. Deschner burada ne yapıyorsun diye fısıldadı. Yoksa Liesl'a bir şey mi oldu? Ben Peter değilim. Kardeşi ben. Ne dedin? Kardeşimi, aman tanrım diye soludu. Deşner hızla dönerek beni dehşet içinde baktı. Onu buldular değil mi? Peter birkaç gün önce öldürüldü. Adam yine aman tanrım diye inledi. Demek onu buldular. Bir gün onu bulacaklarından öyle korkuyordu ki. Deşner birdenbire durdu. Yüzünde büyük bir korku biçimlenmişti. Lizzle'a bir şey olmadı. Tanrı'ya şükür. Avukat beni döndü. Kusura bakmayın düşüncesizce. Ziyan yok, sizi anlıyorum. Lizzle'la aranızda sıkı bir akrabalık bağı var. Deşner küçük bir kahvaltı masasının başına geçerek porselen bir fincana kahve koyup beni uzattı. Bu nasıl oldu diye sordu. Tanrı aşkına anlat. Deşner, Bahnhofstrasse olayının sabahında bankayla yaptığınız görüşme tuzağı harekete geçirdi dedi. İki erkek masanın iki yanından birbirlerine bakışlarını dikmişlerdi. Ben turuncu ve siyah üniformayı üzerinden sıyırarak sıradan sokak giysileriyle kalmıştı. İsviçre'nin Union Bankası daha eski birkaç bankanın birleşmesiyle oluşturulmuştur. Belki gözetim altında olan hassas eski bir hesap vardı. Belki görüştüğünüz taraflardan birinin gözetimindeydi. Bu bir müdür yardımcısı ya da sadece bir memur olabilir. Ya da belki kendisine bir gözetim listesi verilmiş bir muhbir vardı. Bu liste belki de Lizzle'la Peter'in sözünü ettikleri şirket ya da şubelerinden biri tarafından oraya konulmuştur. Büyük ihtimalle bütün dev firmaların önemli İsviçre bankaları ile çok eskilere giden bağlantıları vardır. Kurucuların eksiksiz bir listesi şüphelilerin adlarını açıklayacaktır. Peter o listeyi size gösterdi mi? Hayır. Niçin bir hesap açtırmak istediğini bile önce bana söylemedi. Bütün bildiğim hesabın parasal açıdan önemsiz olduğuydu. Onun asıl ilgilendiği hesabın ona sağlayacağı banka kasasıydı. İçinde bazı belgeleri saklamak için demişti. Sigara içmemin sizin için bir sakıncası var mı? Ev sizin. Kusura bakmayın ama siz Amerikalılar sigara içmeye karşı öylesine faşistçe davranıyorsunuz ki. Ben gülümsedi. Herkes değil. Deşner kahvaltı tabağının yanındaki Rothmans paketinin içinden bir sigara çekti ve ucuz bir plastik çakmakla onu yaktı. Peter hesabın kendi adına olmamasında ısrar etti diye devam etti. Düşmanlarının bankada bağlantılarının olmasından korkuyordu. Çok haklı olduğunu görüyoruz. Hesabı sahte bir ada açmak istiyordu ama bu ne yazık ki artık mümkün değil. Bankalar bu gibi durumlara karşı önlemleri sıkılaştırdılar. Dışarıdan, özellikle de Amerika'dan çok baskı görüyorlar. Bankalar 70'li yıllardan itibaren bir hesap açtırdığınız zaman sizden pasaportunuzu göstermenizi istemeye başladılar. Oysa eskiden mektupla bile hesap açtırabiliyordunuz ama artık hayır. Yani hesabı gerçek adıyla mı açtırmak zorunda kaldı? Hayır, benim adıma açıldı. Yani hesap benim adıma ama Peter yararlanma hakkı olan kasa sahibiydi. Deşner bir duman bulutunu üfürdü. Hesabı açtırmak için bankaya birlikte gitmek zorunda kaldık ama Peter'ın adı sadece hesap danışmanı tarafından bilinen başvuru formunda yer aldı. Bu form dosyayla kilit altında tutulur. O sırada başka bir odada telefon çaldı. Hesap hangi bankada? Küçük ve ağzı sıkı olduğu için ben Handelsbank Schweiz AG'yi seçtim. Handelsbank'la iş yapmaktan hoşnut kalan müşterilerim olmuştur. Paraları tamamen şeffaf olmayan müşterilerdi. Yani bu, benim yerime Peter'ın kasasını açabileceğiniz anlamına mı geliyor? Korkarım ki hayır. Siz de benimle gelmek zorundasınız. Kasa ortağının varisi de ve mirasçısı olarak sizi gösterdiğine göre. Ben eğer mümkünse bankaya hemen gitmek istiyorum dedi. Schmidt'in Zürih'e tekrar dönmemesi gerektiğine, bu anlaşmayı bozduğu takdirde istenmeyen kişi kabul edilip hemen tutuklanabileceğine dair yaptığı uyarıyı anımsamıştı. Telefon çalıp duruyordu. Deşner sigarasını bir tabloya bastırıp söndürdü. Pekala, şimdi bir sakıncası yoksa bu telefona yanıt vermek istiyorum. Ondan sonra bir iki yere telefon etmek ve 9.30'daki randevumu erteletmek istiyorum. Avukat çalışma odası olan bitişik odaya geçti ve birkaç dakika sonra geri döndü. Sorun kalmadı dedi. 9.30'daki randevumu ertelettim. Teşekkür ederim. Tabii hesap danışmanı banka genel müdür yardımcısı Bernard Sachet'tir. İlgili bütün belgeler onda. Dosyada Peter'ın pasaportunun fotokopisi de var. Onun 4 yıl önce öldüğüne inanıyorlar. Herkesin bildiği kadarıyla son günlerdeki trajedi açıklanmamıştır. Sizin kimliğinizin saptanması da kolay olacaktır. Ben kelimelerini dikkatle seçerek, benim bu ülkeye gelişim pek yasal yollardan olmadı dedi. Burada bulunuşum ise Normal pasaport, gümrük ve göçmen bürosu tarafından doğrulanamaz. İlgili makamları uyarırlarsa ne olur? Aksa gidebilecek şeyleri düşünmeyelim. Şimdi izin verirseniz giyineceğim, ondan sonra hemen gideriz. 14. bölüm. Anna hızla yüzbaşı Bolgoria'ya döndü. Ne? Ceset yakıldı ha? Kahrolsun. Bir anlaşmamız vardı. Paraguaylı dedektif omuzlarını silkti. Ellerini iki yana açmış, gözleri de görünürde kaygıyla irileşmişti. Ajan Navarro, lütfen bu sorunları acılı hanımefendinin önünde tartışmayalım. Anna onu duymamış gibi dul kadına döndü. Bir otopsi olacağını size söylenmiş miydi? Consuelo Prosperi, bana sesinizi yükseltmeyin. Ben bir suçlu değilim diye ona çıkıştı. Anna sapsarı bir yüzle Bolgorio'nun karşısına dikildi. Kocasının yakılacağını biliyor muydunuz? Tabii ki biliyordu orospu çocuğu. Ajan Navarro, size söylemiştim bu gibi işler benim branşım değil. Ama bunu biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Bazı şeyler duymuştum ama beni anlamaya çalışın. Totem direğinin aşağılarındaki bir memurum. Conseile Prosperi sordu, konu kapandı mı? Anna, henüz değil dedi. Dul kadına döndü, cesedin yakılması için size baskı mı yaptılar? Dul kadın Bolgorio'ya, onu evimden çıkarın lütfen dedi. Bolgorio'ya, çok özür dilerim hanımefendi dedi. Ajan Navarro, artık gitmemiz gerekiyor. Anna, burada daha işimiz bitmedi dedi. Signora Prosperi'ye baktı. Size baskı yapıldı değil mi? Size ne söylendi? Onlarla işbirliği etmediğiniz takdirde mal varlığınızın dondurulacağını, paralarınıza el atamayacağınızı ya da onun gibi bir şey mi? Dul kadın sesini yükseltti. Yüzbaşı, onu hemen evimden çıkarıp götürün. Lütfen Ajan Navarro. Anna, size bir şey söylememe izin verin Signora dedi. Mal varlığınızın önemli bir kısmının Birleşik Amerika'daki ve başka yabancı ülkelerdeki bazı işleri, ortaklıkları ve hisse senetlerine yatırıldığını biliyorum. Birleşik Amerika hükümeti, uluslararası bir suç ortaklığının parçası olmanızdan şüphelendiği takdirde mal varlığınıza el koyabilir. Genç kadın yerinden kalkıp kapıya yürüdü. Hemen Washington'a telefon açıp aynen bunun yapılmasını önereceğim. Dul kadının hemen arkasına haykırdığını duydu. Bunu yapamaz değil mi? Dediğini yaparsam paramın güvende olacağına dair bana garanti vermiştiniz. Dedektif, kes sesini diye birdenbire bağırdı. Şaşıran Anna arkasına döndü ve Bolgorio ile dul kadının karşı karşıya durduklarını gördü. Polisin dalkavukça tavırlarından eser kalmamıştı. Ben bu işin çaresine bakacağım. Bolgorio Anna'nın üzerine yürüyerek onu kolundan yakaladı. Anna Prosperi malikanesinin dışında neyi örtbas ediyorsunuz diye sordu. Bolgorio, bu işleri oluruna bıraksanız sizin için daha hayırlı olur dedi. Sesinde hain bir anlam, Anna'nın onda daha önce fark etmediği bir özgüven seziliyordu. Siz burada sadece bir konuksunuz diye devam etti. Kendi ülkenizde değilsiniz. Bu iş nasıl yapıldı? Morg emri kayıp mı edildi yoksa yanlış bir dosyaya mı konulmuş? Birisi size rüşvet mi verdi? Bu iş böyle mi oldu? Bolgorio genç kadına onu rahatsız edecek kadar yaklaşarak Paraguay'da işlerin nasıl yürüdüğünü siz nereden bileceksiniz dedi. Anna onun sıcak nefesini, ağzından püsküren tükürükleri hissedebiliyordu. Adam ekledi. Burada sizin anlayamayacağınız çok şeyler oluyor. Cesedin yok edildiğini biliyordunuz. Size daha telefon ettiğim an bir şeyler hissettim. Morg'da beni bekleyen bir ceset olmadığını biliyordunuz. Bana yalnız şu kadarını söyleyin. Size bu işi emir mi ettiler yoksa rüşvet mi verdiler? Talep nereden geldi? Hükümetin dışından mı, yukarıdan bir yerden mi? Hiç telaş eseri göstermeyen Bolgorio bir şey demedi. Cesedin yok edilmesini kim emretti? Sizden hoşlanıyorum Ajan Navarro. Çok çekici bir hanımsınız. Başınıza bir şey gelmesini istemem. Anna'yı korkutmaya amaçlıyordu ve ne yazık ki bu işe yarıyordu. Ama genç kadın adama sadece donuk bir bakış yöneltti. Çok zarif bir tehdit değil bu. Bu tehdit değil. Başınıza bir iş gelmesini istemiyorum. Beni dinleyin, sonra da hemen bu ülkeyi terk edin. Hükümetimizde Prosperi'leri ve onun gibi başkalarını koruyan güçlü kimseler var. Para, büyük paralar el değiştiriyor. Hayatınızı tehlikeye atmakla hiçbir şey kazanamazsınız. Anna, vay vay diye düşündü. Sen karşında kim olduğunu bilmiyorsun. Beni bu şekilde tehdit etmek bir boğaya kırmızı bayrak sallamak gibidir. Cesedin yakılmasını şahsen siz mi emrettiniz? O iş yapıldı. Bütün bildiğim bu. Dediğim gibi ben güçlü biri değilimdir. Şu halde Prosperi'nin doğal bir ölümle ölmediğini birileri biliyordu. Aksi halde kanıtı neden yok ettiler? Yüzbaşı Bulgario sakin bir tavırla bana yanıtlarını bilmediğim sorular soruyorsunuz dedi. Lütfen Ajan Navarro, kendi güvenliğiniz adına Bu işi kurcalamayın. Burada bu işin örtbas edilmesini isteyen kimseler var. Bu kimselerin, yani bu işin örtbas edilmesini isteyenlerin, Prosperi'yi öldürttüklerini ve bunun duyulmasını istemediklerini siz de düşünüyor musunuz? Bulgaria bakışını genç kadından kaçırdı, düşünür görünüyordu. Size bunları söylediğimi inkar ederim dedi. Siz buraya gelmeden önce Prosperi'leri hemşire yollayan ajansa telefon ettim. Prosperi'nin ölümünü kovuşturduğunuzu biliyordum. Soru sormaya o ajanstan başlamak en akla yakın yoldu. Ve ne öğrendiniz? O yedek hemşire, öldüğü gece Prosperi'nin yanında olan, ortadan kaybolmuş. Anna'nın midesine bir bıçak saplanır gibi oldu. Bu işin fazla kolay göründüğünü biliyordum diye düşündü. O hemşire ajansa nasıl gelmiş diye sordu. Mükemmel bonservislerle geldiğini söylediler. Referanslarını kontrol etmişler. Çok yakında oturduğunu, buraya yürüyerek gelebileceğini, eğer işi ona verirlerse çok sevineceğini söylemiş. Bu kesimde 3 ayrı işe gitmiş ve gittiği yerleri kendisinden hoşnut bırakmış. Sonra Prosperi'nin gece hemşiresi birdenbire hastalanınca onu yollamışlar. Ona nasıl ulaşacaklarını biliyorlar mıymış? Dediğim gibi ortadan kaybolmuş. Ama yaptığı hizmete karşılık bir çek vermiş olmalılar. Kadının banka hesabı da olmalı. Ücreti ona nakit olarak ödenmiş. Bu memlekette böylesi olağandır. Ev adresi sahteymiş. Dikkatle incelenince onunla ilgili her şeyin sahte olduğu meydana çıktı. Sanki sırf bu görev için yoktan var edilmiş, görev de tamamlanınca güle güle. Profesyonelce düzenlenmiş bir işe benziyor. O ajansla görüşmek isterim. Hiçbir şey öğrenemezsiniz. Ajansla görüşmeniz için size yardım da etmeyeceğim. Size gereğinden fazlasını anlattım zaten. Lütfen hemen gidin. Burada fazlaca meraklı bir yabancının öldürülmesinin o kadar çok yolu var ki. Özellikle de çok güçlü kimseler bazı şeylerin açıklanmasını istemedikleri zaman. Lütfen gidin. Anna adamın sözlerinde çok ciddi olduğunu biliyordu. Bu sadece tehditten ibaret değildi. Genç kadın tanıdığı herkesten daha inatçıydı ve pes etmekten nefret ediyordu. Ama bazen yoluna devam etmek zorundasın dedi kendi kendine. Bazen hayatta kalmak her şeyden daha önemlidir. Zürich. Ben Hartmann'la Matthias Deschner, Löwentraste yürürlerken yağmur çiselemeye başlamıştı. Güneş çelik grisi rengindeydi. Caddeyi iki yanından kucaklayan ıhlamur ağaçları rüzgarda ışırdıyordu. Bir kulenin yukarısındaki saat, hoş bir melodiyle saat 9'u çaldı. Caddenin ortasından geçen 6, 11, 13 numaralı tramvaylar tekerleklerini gıcırdatarak durdular. Adım başında FedEx kamyonları görülüyordu. Ben Zürih'in dünyanın bir bankacılık merkezi olduğunu, bankacılığın da zaman açısından çok duyarlı bir iş olduğunu biliyordu. Şemsiyelerinin altına sığınan bankacılar görevlerinin başına koşuyorlardı. Birkaç turist Japon kızı gülüşüyordu. Ihlamur ağaçlarının altında boyasız tahta banklar bomboştu. Yağmur çiseliyor, duruyor, tekrar çiselemeye başlıyordu. İki erkek, Lagerstrasse ile Löwenstrasse'nin kesiştiği kalabalık bir köşe başına geldiler. Société de Banques USA'yı barındıran bir bina boşaltılmış, içinde onarım veya yenilenme çalışmaları sürüyordu. Modaya uygun, eş siyah deri ceketler giymiş sakallı iki İtalyan sigara içerek geçtiler. Onları etrafa şalimar kokuları saçan orta yaşlı bir kadın izledi. Çirkin kareli bir ceketin üzerine bedenine uymayan siyah bir yağmurluk giymiş olan Deschner, bir sonraki blokta apartmana benzeyen beyaz bir taş binanın önünde durdu. Bunun ön yüzüne küçük bir pirinç tabela monte edilmişti. Tabelanın üstünde zarif bir yazıyla Handelsbank Schweiz AG kelimeleri okunuyordu. Deschner ağır cam kapıyı itip içeri girdi. Caddenin hemen karşısında genç bir çocuğun vücut yapısına sahip biri bir kafede kırmızı bir Coca-Cola şemsiyesinin altında oturuyordu. Üstündeki haki pantolon, bir Mac Solar tişört ve mavi naylondan bir sırt çantası vardı. Elindeki şişeden portakal suyu içiyordu. Gevşek hareketlerle bir müzik dergisini karıştırırken bir yandan da cep telefonuyla konuşuyordu. Arada bir de caddenin karşı tarafındaki bankanın kapısına bakıyordu. Bir çift cam kapı elektronik olarak açıldılar. İki kişi kısa bir süre kalın kapıların arasında durduktan sonra bundan sonraki kapılarda hafif bir vızıltıyla açıldılar. Handelsbank'ın lobisi mermer zeminli büyük bir odaydı. İlerideki parlak bir siyah masa dışında tamamen boştu. Masanın arkasında başına minik bir kablosuz telefon kulaklığı geçirmiş bir kadın oturmuş, alçak sesle konuşuyordu. İki erkek içeri girince başını kaldırdı. Guten Morgen dedi. Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Morgen. Wir haben eine Bedamne, bitte. Doktor Saşet. Şerkut meynher, ein moment. Kadın ağzının içine alçak sesle bir şeyler söyledikten sonra Erwig Glenn untensen en siyesu zehen dedi. Günaydın, size yardım edebilir miyim? Evet, günaydın. Doktor Saşet ile randevumuz var. Peki beyefendi, bir dakika. Birazdan sizi görmek için aşağıda olacak. Deşner, sanırım Bernard Saşet'ten hoşlanacaksınız dedi. İyi biridir. Hani şu eski tip bankacılardan, bugünlerde Zürih'te sıkça görülen, daima aceleleri olan gençlerden biri değil. Ben şu sırada Charles Manson bile olsa umurumda değil diye düşündü. Biraz sonra çelik bir asansör zınk diye durdu ve kapısı açıldı. Tüvit bir ceket giymiş, düşük omuzlu iri bir adam yanlarına yürüyerek önce Deşner'in sonra da Ben'in elini sıktı. Es freut mich dich wieder zu sehen, Matthias. Seni tekrar gördüğüme sevindim Matthias dedikten sonra beni döndü. Sizinle tanıştığıma sevindim Bay Hartman. Lütfen benimle gelin. Asansöre binerek birlikte yukarı çıktılar. Asansörün tavanında ilk bakışta göze çarpmayan bir kamera merceği vardı. Saşet'in yüzündeki hoşnut anlam hiç değişmiyordu. Ağır dikdörtgen çerçeveli gözlüğü, çifte gerdanı ve kocaman bir göbeği vardı. Gömleğinin göğüs cebinde adının baş harfleri okunuyordu. Ceketinin cebindeki mendil kravatıyla aynı kumaşlandı. Ben onun bankanın üst düzey yöneticilerinden olduğuna karar verdi. Klasik bankacı takım elbisesi yerine tweed ceket giymesi elbise kurallarının ötesinde olduğunu gösteriyordu. Ben onu gözünden ayırmıyor, herhangi bir şüphe belirtisi yakalamayı bekliyordu ama Saşet günlük işlerini görme havasındaydı. Asansör bej renkli duvardan duvar alıyla kaplı ve taklit değil gerçek antikalarla süslü bir bekleme salonuna açıldı. Burayı geçerek bir kapının önüne geldiler. Saşet boynundaki zincirin ucunda taşıdığı metal rozeti bir elektronik kart okuyucusunun içine kaydırdı. Saşet'in bürosu koridorun ucunda. Aydınlık ve geniş bir odaydı. Bir bilgisayar üstü camlı uzun yazı masasının üstündeki tek eşyaydı. Saşet bunun arkasına geçti. Benle Deşner de karşısına oturdular. Orta yaşlı bir kadın gümüş bir tepsi içinde iki espresso ve iki bardak suyla odaya girdi. Bunları iki ziyaretçinin önüne koydu. Arkasından genç bir erkek içeri girerek doktor Saşet'e bir dosya uzattı. Saşet dosyayı açtı. Baykuş gözlerini dosyadan beni çevirerek... Benjamin Hartman'sınız tabii dedi. Ben yüreği sıkışarak başıyla doğruladı. Elimize ulaşan belgelere göre bu hesabın yararlanma hakkı olan sahibinin tek varisisiniz. Bunun doğruluğunu onaylıyor musunuz? Evet. Belgeler beni tatmin etti. Size bakınca da Peter Hartman'ın ikiz kardeşi olduğunuz açık. Bankacı gülümsedi. Evet, bu sabah sizin için ne yapabilirim Bay Hartman? Handelsbank'ın kasaları... Binanın bodrum katındaydı. Floresan ışıklı ve alçak tavanlı bu alan kesinlikle yukarısı kadar şık ve modern değildi. Dar bir koridor boyunca çok sayıda numaralı kapılar vardı. Bunlar oda büyüklüğündeki kasalar olsa gerekti. Holün ötesindeki daha büyük bazı girintiler uzaktan pirinç kaplı gibi görünüyordu. Ben daha dikkatli bakınca bunların çeşitli büyüklüklerde kutu tipi kasalar olduğunu fark etti. Saşet 18C işaretli girintinin ağzında durarak Ben'e bir anahtar uzattı. O bölümdeki yüzlerce kasadan hangisinin Peter'ınki olduğunu belirtmedi. Yalnız kalmak isteyeceğini tahmin ediyorum dedi. Bay Deşner'le ben şimdi sizi yalnız bırakacağız. Odanın ortasındaki bir çelik masanın üstünde duran beyaz telefonu işaret etti. İşiniz bitince bu telefonla beni çağırabilirsiniz. Ben sıra sıra kasalara bakıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Bu bir tür test miydi yoksa? Ya da Saşet Ben'in kasasının numarasını bildiğini mi varsayıyordu? Genç adam Deşner'e baktı ama adam onun rahatsızlığını sezdiği halde garip değil mi bir şey demedi. Derken Ben anahtara tekrar baktı ve üstüne bir numaranın kakılmış olduğunu gördü. Tabii malum yerde. Teşekkür ederim dedi, ben hazırım. İki İsviçreli gevezelik ederek oradan çıktılar. Ben odanın yukarısında tavanla duvarın buluştuğu yerde bir gözetim kamerası fark etti. Kırmızı ışığı yanıyordu.